Ayrım 2.
Sosyalist öğretinin emperyalizm teorisi ise, değil refahını arttırmak, kapitalist bir ülkeyle dış ticaretin, az gelişmiş ülkenin sömürülmesiyle sonuçlanacağını gösterir. Yani aynı olgunun farklı bir görünüşünü, teoriler bağlı oldukları felsefe sistemlerine göre bize vermektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, tek doğruyu liberal öğretiye bağlı teorilerin söylediği savı, 20. yüzyılın sonuna doğru tekrar gündeme gelmiş, ayrıca uygulamaya da yansımıştır. Burada haklı olarak sorulabilecek soru şudur. Elimizdeki teorilerin tümünün mantıki tutarlılığı, içsel bütünlüğü varsa, nasıl oluyor da birbiriyle çelişen tahliller yapılabiliyor, çelişik sonuçlara varan teoriler kurulabiliyor? Bu durum iktisat teorisinde çeşitli kaynaklardan doğabilir. Belli başlı kaynaklardan biri, düşünürün siyasi inançlarını ya da felsefi görünüşünü doğrulayan sonuçlara varmasını sağlayacak varsayımları seçmesidir. Varsayımlar test edilmediği, gerçekleri yansıtıp yansıtmadığı araştırılmadığı sürece, her iktisatçı istediği varsayımları yapmakta özgürdür. Hiçbir iktisatçı kurduğu teorinin başında siyasi inançlarını açıklamadığı halde, bunun dayandığı varsayımlara bakarak çoğu zaman felsefi görüşünün ne olduğu anlaşılabilir. İkinci bir kaynak, teoriye dahil edilen ya da ihmal edilen etkenlerdir. İktisat teorisinin fizik biliminden farklı olarak içerdiği parametreler zaman ve mekan içinde değişir. Doğadaki istikrara karşılık aynı toplumda bu parametreler kısa sürelerle dahi aynı kalmaz. Aynı zaman döneminde de toplumlar arasında büyük farklar vardır. Ayrıca toplumsal olaylar son derece karmaşıktır, çok sayıda etkene bağlıdır. Bir etkenin diğerine oranla ne derece önemli olduğunu saptamak kolay değildir. İstatistiki araştırmalar dahi bu konuda kesin sonuçlar verememektedir. Kaldı ki elimizdeki iktisat teorilerinin ne varsayımlarının ne içerdiği etkenlerin istatistiki araştırmalar sonucu geçerliliği ispatlanmıştır. Bundan ötürü iktisatçıların teorilerine içerdikleri etkenler de kendi bakış açısıyla şartlanmış gözlemlerine dayanır. İstatistiki ölçme yapıldığında dahi çoğu zaman var olan bir olgunun nicel saptamasıyla değer yargılarını birbirinden soyutlamak olanaksızdır. Üçüncü bir kaynak, olayları incelerken düşünürün izlediği yöntemdir. Her öğretinin kendine özgü, olayları tahlil ederken kullandığı bir yöntemi vardır. Yöntem farkları, karmaşık toplumsal olayların tahlil biçimini etkiler. Bunların görünüşünü bize farklı biçimde yansıtır. Dördüncüsü, düşünürün dünya görüşünün incelemek için seçilen konuları da etkilemesidir. Bununla bağdaşmayan bir olayın varlığını düşünürün kabul dahi etmemesidir. Nihayet tahliller varılan sonuçlar aynı olsa da belirli bir durum bir düşünürün değer yargıları çerçevesinde olumlu, diğeri için olumsuz sayılabilir. Birinci halde teori bize olayı olumlu, ikinci halde olumsuz diye yansıtır. Aynı olaya bu farklı bakış açılarının kaynağını iktisadi düşüncenin gerisinde teorileri etkileyen felsefe sistemlerinde bulmak mümkündür. Batı kaynaklı iktisat teorisinin gerisindeki liberal felsefe, gerçekte 18. yüzyıl sonunda sanayileşen Batı ülkelerinde yeni yükselen kapitalist girişimci sınıfın dünya görüşü olmuştur. Bunun meselelere bakış açısı, bu sınıfın ve sanayileşen ülkelerin dünya görüşü, İktisadi hayatla ilgili temel ilkeleri de liberal felsefe gereği laissez-faire olmuştur. İkinci bakış açısı liberalizmden kısmen ayrılanların oluşturduğu akımlar ve okullar ile ilgilidir. Bu tepkiler de kapitalizmle eş anlı olarak doğmuş, fakat tepki gösteren düşünürlerin farklı inanışları, birincilerden farklı teorilerin kurulmasına, yöntemin kullanılmasına götürmüştür. Sonuçta katıksız laissez-faire reddedilmiştir. Üçüncü bakış açısı kapitalizmle eş anlı olarak doğan işçi sınıfını ve sömürge siyasetiyle ön plana çıkan az gelişmiş ülkeleri merkezine almıştır. Marksizmle liberalizmden farklı bir felsefe sisteminden yararlanmıştır. Kapitalizmin köklü eleştirisini yapmıştır. Bu sosyalist öğretidir. Şurası ilgi çekicidir ki bu üç bakış açısı da genişliğine ve derinliğine tek bir sistem, yani kapitalizmin teorisini kurmuştur. Gerek ayrıntılı teorilerle savunması, gerek eleştirisi yapılan kapitalizmi olmuştur. 1980'li yılların sonunda dağılan Sovyetler Birliği ve Doğu blokundaki uygulama tarzıyla sosyalizmin ya da bugünkü az gelişmiş ülkelerin ne işleyişini açıklayan ne de bunların eleştirisini yapan bütünleşmiş iktisat teorisi bulunmaktadır. Kitabın amacı aynı sistemin, yani kapitalizmin, hem haklı gösterilmesi hem eleştirilmesi için kurulan teorilerin inançlarını nasıl savunduğunu ortaya koymak üzere tahlilidir. Aynı yöntem ilgili bahislerde dünün sosyalist ülkelerinin ve az gelişmiş ülkelerin incelenmesine de uygulanmıştır. Uyguladığımız bu yöntem aynı zamanda inanç sistemlerinden bağımsız olan, dolayısıyla tıpkı fiziksel bilimler gibi evrensel geçerliliği olan, iktisadi tahlil teknikleriyle öğretilere bağlı iktisadı birbirinden ayırmaya olanak verir. Kitabın 5. kısmını oluşturan bahisler, iktisadın adım adım bu yolda evrimini gösterir. 5. kısmın ilk bahsi, öğretilerden bağımsız, evrensel uygulama alanı bulan nicel, kantitatif tahlile ayrılmıştır. 5. kısmın son bahsinde, liberal öğretinin evrensel geçerliliği yarattığı başlıca çelişkiler ile birlikte tartışmaya açılacaktır. Nihayet uyguladığımız bu yöntem, çağımızın fiziksel bilimlerindeki anlayışına da uygundur. Klasik Newton fiziğinin gerçekte var olan dünyası, çağımızın fiziğinde gözlenebildiği kadarıyla gözlenebildiği biçimiyle dünyaya yerini bırakmıştır. Einstein'ın görüşlerini açıklarken, bir olayın gözleyicisinin hareket ya da dinlenme halinde olmasına önemli bir yer verir. Relativite teorisini gözleyiciden ve onun durumundan ayrı düşünmek olanaklı değildir. Aynen iktisatta da bir olayın, bir kanunun açıklanmasını gözleyicisinden ayırt etmek olanaklı değildir. Fakat fizikte gözlenebildiği kadarıyla ve biçimiyle dünya, kişiyle ilgili bir takım somut, fiziksel olgularla belirlenir. Oysa iktisatta ve genel olarak toplum bilimlerde, bir iktisadi ya da toplumsal olayın açıklanmasında etken meseleye bakış açısıdır. Bunu da kişinin bilinçli ya da bilinçsiz olarak benimsediği felsefi görüş ya da siyasi inanç sistemi belirler. B. İdeoloji ve iktisadi öğretilerin tarihsel ortaklaşa niteliği. İktisadi düşüncenin tahliline uyguladığımız yöntemin ikinci niteliği, iktisatçıları teker teker ele alıp incelemek yerine, en geniş çerçeve olarak öğretileri, sonra eğer varsa buna bağlı okulları ele almamızdır. Bunların içerdikleri teorilerin niçin kurulduğu ve nasıl belirli bir dünya görüşünü doğruladığı, ancak bu yolla açıkça ortaya çıkmaktadır. Tek tek iktisatçılar, teorilere yaptıkları katkı dolayısıyla bağlı oldukları okullar ve bunlar da bağlı oldukları öğreti içinde ele alınmıştır. Bu yöntemi uygulama olanağını bize veren diğer bütün toplumsal bilimler gibi iktisadın da ideolojik olmasıdır. İdeolojinin somut tarihsel iktisadi şartlarla belirleniyor olması, iktisadi öğretilere tarihsel ortaklaşa bir nitelik vermektedir. Teorilerin gerisindeki felsefi sistem, siyasi inanç veya düşünce sistemi ve benzeri olarak nitelediğimiz bir meseleye bakış açısını belirleyen gerçekte ideolojidir. İdeoloji belirli bir sınıfın belirli bir çağda özgün, tipik sayabileceğimiz toplumsal düşünce sistemidir. İdeoloji bilimsel gerçeklerle beraber somut tarihsel ekonomik yapının belirlediği değer yargılarını, ön yargıları, toplumun doğru işleyişiyle ilgili kanıları da kapsar. Deneylerle test edilemeyen bu siyasal inanç sistemi, belirli bir olayda bizi belirli bir yönde düşünmeye sevk eder. Bilinçli olarak ya da yanlış bir bilinçlenmeyle, düşünürlerin gerçekte toplum olayları sanki öyleymiş gibi bir tablo çizmesine yol açar. İdeoloji yalan demek değildir. Yanlış ya da bilimsel gerçeklerden tamamıyla yoksun da demek değildir. Ne var ki ideolojiyle şartlanmış her teorik sistem, toplumla ilgili bazı gerçekler, doğrular yanında bu şartlanmaları da yansıtır. Dolayısıyla bize gösterdiği bunlarla aynı zamanda düşünürün olayla ilgili siyasal kanılarıdır. Bilinçli ya da bilinçsiz şartlanmalarıdır. Böyle olduğu için de her ideolojik saf çelişiktir. Farklı siyasal görüşteki bir diğer düşünür, bu çelişkiden yararlanıp apayrı bir sonuca varabilir. Bunu yaparken ilk çelişik önerinin bir kısım tahlil araçlarını alıp olayın ayrı bir yönünü gösterir. Ne var ki kendi teorisi de ideolojiyle şartlanmış olduğu ölçüde bir üçüncü düşünür aynı olayı onun teorisi üzerinde tekrarlar. Freud ve onu izleyen çağdaş psikoloji, insan düşüncesinin işleyişinde akla uydurma, rasyonalizasyon denilen bir olguyu ortaya koymuştur. Bu olgu gerek bireyin kendi ruh sağlığı, gerek diğer kişileri etkilemek için kendisi hakkında, güdüleri hakkında, gerçekte olanı değil de olması gerekeni ya da kendisinin gerçekleşmesini istediğini yansıtacak bir tablo çizmesi diye tanımlanabilir. Bireysel psikoloji bakımından önemli olan akla uydurma, toplumsal bilimlerde ideoloji olarak ortaya çıkar. Her düşünürün bilinçsiz ya da bilinçaltı olarak ya da kendi sınıfına bağlı kalan bilinçlenmeyle benimsediği ideolojiye göre izlediği bir yöntem, incelemek için seçtiği konu, yaptığı varsayımlar, ihmal ettiği ya da ön plana aldığı değişkenler, aradığı sonuçlar vardır. Bu yönüyle öğretilerin ayrıntılı kişisel fikirleri yansıtıyor olsa da ideolojinin belirlediği genel yapısı ortaklaşa ve tarihseldir. Bu yapı teorinin gerisinde kalan ideoloji ile belirlenmiştir. Böylece öğretilerde bir yanda açıkça gördüğümüz teorik yapılar vardır, bir yanda ise bu teorilerin gerisinde kalan gizli bir etken vardır. Bu da öğretinin ideolojik yönüdür. İdeolojileri genellikle üç grup altında sınıflandırmak mümkündür. 1. Var olan düzeni savunan hakim sınıf ideolojisi. Bu, var olan toplumsal iktisadi yapının hakim sınıfın kendi toplumsal düşünce sistemine göre optimal sayılabilecek şartları yarattığı izlenimini uyandırmaya yönelmiştir. İktisat teorisinin derinliğine incelediği kapitalist toplumda bu ideoloji iktisadi liberalizm olmuştur. Fakat iktisadi liberalizmin hakim sınıf çıkarını savunan ideoloji olmak niteliği, sadece sanayi kapitalizminin yerleştiği tarihsel aşamaya ve toplumlara özgüdür. Ticari kapitalizm, merkantilizm aşamasında iktisadi liberalizm, buna karşı çıkan gerçekçi ve devrimci bir ideoloji olmuştur. Dünkü sosyalist Doğu Avrupa toplumları ve dağılan Sovyetler Birliği'ne gelince, daha fazla düşünce, söz, yayın özgürlüğü ve piyasa ekonomisi kurallarına yaklaşmak anlamında liberalleşme akımları, daha optimal sayılan şartların yaratılması için var olan durumun değişmesi gerektiğini savunan eleştirici bir ideoloji olmuş, uygulama tarzıyla Marksizm ya da Marksizm-Leninizm ise, var olan düzeni savunmak için hakim sınıfça yararlanılan bir ideolojiye dönüşmüştür. Parti bürokrasisi tarafından var olan toplumsal iktisadi şartları haklı göstermekte kullanılmıştır. Hakim sınıf ideolojisinin var olan düzeni savunma zorunda olma nedeni açıktır. Bir toplum, üyeleri toplumun işleyişinde doğru olan yollar hakkında ortak duygulara sahip olmadan sarsıntısız yaşayamaz. Var olan iktisadi toplumsal şartların haklı gösterilmesi, olması gereken gibi olduğunun kişilere aşılanması, toplumun büyük sarsıntılar geçirmeksizin yaşamasını sağlar. Böylece iktidardakilerin çıkarlarını bilinçli ya da bilinçaltı olarak korumaya yardım eder. Liberal öğreti, kısım 1, sanayi kapitalizminin yerleştiği tarihsel aşamada ve ülkelerde hakim sınıf ya da ülke çıkarını savunanların ideolojisi olmuştur. İktisat teorisinin genişliğine ve derinliğine incelediği kapitalist ekonominin bu açıdan görünüşünü verenler, yürürlükteki şartları haklı göstermeye yönelmiştir. Liberal öğreti böylece tarihsel ve ortaklaşa bir ideolojinin belirlediği teorileri içerir. Teorideki kişisel farklar ne olursa olsun, kişisel olmayan bir nitelik taşır. 2. var olan düzene karşı çıkan ilerici ideoloji. Bu, var olan düzeni yerip, var olan toplumsal iktisadi yapı yerine insanlık için, daha büyük bir kitle için, daha büyük mutluluk getirecek düzenin kurulacağını iddia eder. Teorilerini sanki bu öngörüleri gerçekleşecekmiş gibi kurar. İktisat teorisinin derinliğine incelediği kapitalist sistemde bu karşıt ideolojiyi, hakim sınıf olan burjuvazinin karşıtı işçi sınıfının sözcülüğünü yapan sosyalist öğreti, kısım 4, temsil eder. Sosyalist öğretinin devrimci ve gerçekçi ideolojisiyle kapitalizmi incelemesi, liberal öğretide gizli kalan sistemin istikrarsızlığı, çıkar uyuşmazlığı, safi kârın sağlanması gibi olguların ortaya konması olanağını yaratmıştır. Böylece sosyalist öğretinin iktisadi sorunların incelenmesinde daha gerçekçi bir yaklaşımı olmuştur. Sosyalist öğreti bu gerçekçi ideolojik yapısıyla tıpkı liberal öğreti gibi tarihsel ve ortaklaşa bir nitelik taşır. Ne var ki yukarıda değinildiği gibi dağılan Sovyet blokunda parti bürokrasisi sosyalist sistemin uygulanış tarzına göre var olan düzenin savunmasına yönelmiş fakat rasyonel bir sistem yaratamamıştır. Kapitalizmin eleştirisine, gerçeklerin açıklanmasına ve daha optimal sayılan bir toplumsal iktisadi yapının şartlarının belirlenmesine yöneldiği aşamadaki devrimci ve gerçekçi niteliği kaybetmiştir. Kısım 4'ün konusu bu iki ayrı niteliği ile sosyalist öğreti ve teorilerdir. 3. Uzlaşma ideolojileri. Bunlar kapitalizmde var olan düzeni savunan katıksız lesefer'le, kapitalizmi yerip bunu geçici bir tarihsel aşama sayan sosyalizme geçişin bu tür toplumların evrim kanunları sonucu kaçınılmazlığını gösteren sosyalist öğreti arasında bir ortak yolcu, ideolojik akımdır. İlk ikisinden farklı görüşleri, okulları, akımları kapsar. Her iki öğretinden de bazı görüşler almıştır. Liberal öğretiden aktarılan üretim araçları, özel mülkiyeti, bireysel girişim, kar amacı, piyasa ekonomisi gibi temel kurumlarıdır. Fakat sistemin kendiliğinden kendi içsel kanunlarıyla optimal şartları yaratacağı iddiasını, yani katıksız lesefer'i kabul etmez. Sosyalist öğretiden kapitalizmin doğurduğu sorunlara daha gerçekçi yaklaşımı, çıkar çatışmasını, safi kârın ve sömürünün varlığını, sürekli işsizlik yaratma eğilimini, devlet müdahalesinin gerekliliğini almıştır. Uzlaştırma ideolojileri özünde sistemin ancak bazı yeniden düzenlemelerle optimal şartları yaratabileceğini söyler. Bunun için kamunun ekonomiye bir ya da diğer yoldan müdahalesini zorunlu görür. Kısım 3'ün içerdiği çeşitli okullar ya da akımlar bu tür bir ideolojik tutumla ayrılır. Kısım 5, ideolojik içeriği zayıflayan iktisat teorisini ve ideolojiden bağımsız olarak her ekonomide uygulanabilecek tahlil tekniklerini vermektedir. Gerçekte iktisadın ideolojiden bağımsız bir nicel tahlil tekniği haline gelme çabasının da tarihsel ve ortaklaşa bir niteliği vardır. Bu da daha çok İkinci Dünya Harbi şartları ile harp sonrası şartlarının iktisadı kapitalist ülkelerde bir hesap tekniği haline getirmesi gerekliliğine, dönemin sosyalist ülkelerinde ise planlamanın bu gerekliliği yaratmasına bağlanabilir. Bu gerek sistemler arası ideolojik savaşta iktisadi başarının o sistemin başarısını açıklayan temel gösterge kabul edilmesinden doğmuştur. İdeolojik savaşta 1980'li yıllarla birlikte liberal öğretinin kazandığı üstünlük, aynı bağlamda bunun ne ölçüde evrensel olabileceğini de tartışmayı gerektirmiştir. Kısacası iktisat öğretilerinin ya da nicel tahlil tekniklerinin tarihsel ve ortaklaşa niteliği, düşünürlerin teker teker üzerinde duracak yerde bir bütünün parçası olarak ele alınmalarını sağlamıştır. Bütün kitapta sadece Marx, daha doğrusu Marx ve Engels ve Keynes düşünce tarihindeki önemleri dolayısıyla ayrı olarak incelenmiştir. Nedeni Keynes'in kurduğu teorik sistemin iktisat teorisinin gelişmesinde yeni ufuklar açması ve politik iktisadı geri getirmesi, Marx'ın ise teorileriyle sosyalist öğretide bir doruk olmasıdır. Ne var ki 1990'lı yılların tek kutuplu dünyasında her ikisinin de liberal öğretinin egemenliğine yenik düştüğü bir gerçektir. C. İktisadi düşüncenin evriminde diyalektik süreç. İktisadi düşüncenin tahliline uyguladığımız yöntemin üçüncü özelliği, teorilerin tarihe göre sıralanışı yerine düşüncede diyalektik sürece göre sınıflandırılmış olmalarıdır. Bu bakımdan tarihe göre sıralamada en sonda gelebilecek bir teori, düşüncenin evrimindeki diyalektiğe göre başta gelebilmektedir. Düşüncenin evrimindeki diyalektik süreç şöyle düşünülmüştür. Liberal öğretiyi ve bunun iktisat politikası olan laissez-faire'i katıksız haliyle savunmak üzere kurulan teoriler, iktisadi düşünce tarihinde tez kabul edilmiştir. İktisat teorisinin başlangıcı sayılan fizyokraside, devrimci bir ideoloji olan iktisadi liberalizm, klasik okul ve neoklasik okulunda ideolojisi olarak devam etmiştir. Ancak bu devrimci nitelik var olan durumun savunmasına dönüşmüştür. Bu bakımdan tez olarak düşünülen liberal öğreti günümüze kadar gelmekte, fakat ideolojik tutumu zaman içinde değişmiş olmaktadır. Kısım 2'yi oluşturan okullar ve kurdukları teoriler bu açıdan düşünülmüştür. Liberal öğretiyle beraber doğan, yine günümüze kadar gelen bir diğer yaklaşım, uzlaştırma ideolojileri dediğimiz kısım 3'ü oluşturan akımlar, teoriler ve okullardır. Bunlar liberal öğretinin bir bakıma karşıt tezinin ilk aşamasını, bir bakıma da bir yeni liberalizmi temsil eder. Onun evrimine paralel bir evrim gösterir. Burada teoriler, liberal öğretiye en zayıf tepki saydığımız serbest dış ticaret teorisine tepkiden, en şiddetli tepkiyi gösteren gelişmiş ülkeler bakımından Keynes-Gil teoriye ve az gelişmiş ülkeler bakımından kalkınma sorununa doğru sıralanmıştır. Liberal öğretinin karşıt tezini sosyalist öğreti oluşturur. Buna bağlı teoriler de kapitalizmin evrimine paralel bir gelişme göstermiştir. Marksizmin kapitalist emperyalizmi ve tekelci kapitalizmi eleştirisi bu gelişmenin doğal sonucudur. Kısım 4'ün son bahsi olan sosyalist sistemin ekonomi teorisine, Asya tipi üretim tarzı modelinden geçilmesi ise diyalektik süreç bakımından ilgi çekicidir. Çünkü Marksizmin sosyalizmin uygulandığı ülkelerde bir hakim sınıf ideolojisi haline geldiği eleştirisiyle, Marx'ın bir modelinin Marksizme karşı kullanıldığını, sınıf çelişkilerinin bu toplumlarda da devam ettiği iddiasını ortaya koymaktadır. Yukarıda sınıflandırdığımız üç ideolojik tutum, günümüzün çoğulcu batı demokrasilerindeki belli başlı siyasi akımları yansıtır, siyasi partilerde örgütlenmesini bulur. Bu da iktisadın niçin saf bilim değil de politik iktisat sayılabileceğini açıkça gösterir. İktisadi düşüncenin evriminde bireşim, sentez, iktisadın saf bilim haline gelmesi, evrensel uygulama alanı bulabilmesi diye düşünülmüştür.